İnsanlara bir rahmet ve hidayet rehberi olarak indirilen Kur'an-ı Kerim'de, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadıklarından, inkar edenlere yönelik tebliğden ve Cenab-ı Allah'ın dinini yaymak için yaptığı büyük mücadeleden çok önemli hikmetler aktarılır. Aynı şekilde Peygamberimizden önce yaşamış olan Hazreti Musa, Hazreti Yusuf, Hazreti İsa, Hazreti Yunus, Hazreti Lut, Hazreti Nuh, Hazreti Şuayb ve Hazreti Salih gibi birçok elçinin hayatları hakkında da önemli bilgiler verilir. Onlar da Peygamberimiz gibi insanları Allah'a iman etmeye davet edip ahiret gününe karşı uyarmakla, güzel ahlakın toplum içinde benimsenmesi amacıyla hak dinin tebliğini yapmakla sorumlu kılınmışlardır. Ayetlerde elçilerin güzel ahlakları, samimi duaları, zorluklar karşısındaki tavırları ve ihlaslı çabaları tüm insanlara bir öğüt ve hatırlatma olarak tarif edilir. Ve Allah insanlara bu kutlu elçilerin gösterdikleri yola uymalarını, onlara itaat etmelerini öğütler. Bu hidayet önderlerinin yolunda ilerleyen, sakınan ve davranışlarını düzeltenlerin dünya ve ahiret hayatları boyunca bir korku ya da üzüntü yaşamayacaklarını müjdeler. Elçilerin gönderilme amaçları Nisa suresinde şu şekilde bildirilir. Biz elçilerden hiç kimseyi ancak Allah'ın izniyle kendisine itaat edilmesinden başka bir şeyle göndermedik. İşte Kur'an'da bu değerli ve kutlu insanlar arasında adı geçen elçilerden bazıları hükümdar peygamberlerdir. Bu peygamberlerin döneminde din ahlakı yeryüzüne hakim olmuş, insanlar adaletli bir yönetim altında huzur içinde yaşamışlardır. Kur'an-ı Kerim, hükümdar peygamberlerin ikisinin yani Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman aleyhisselamın yaşamına ve mücadelesine geniş yer ayırmıştır. Beni İsrail tarihinde Yuşa aleyhisselamdan sonra hakimler devri başlamıştı. Bu dönem yaklaşık 500 yıl sürmüştü. Tarihsel kaynaklara ve Muharref Tevrat'a göre bu devrin en son hakimi Hazreti İşmoil'di. O dönemde tarih sahnesinden silinen Amalika kavminin son temsilcilerinin başında Calut adında bir hükümdar bulunuyordu. Calut ve askerleri İsrailoğullarına saldırarak İsrail topraklarını istila ettiler. Halkın erkeklerinin büyük bir kısmını esir alırken kalanları ağır vergilere bağladılar. Bir soykırımla karşı karşıya bulunan İsrailoğullarının mukaddes toprakları geri almaktan başka çaresi kalmamıştı. Ancak başlarında kendilerine önderlik edecek bir hükümdarları yoktu. Hazreti İşmoil'e giderek kendilerine hükümdarlık ve kumandanlık yapacak birini tayin etmesini istediler. Daha önce defalarca Hazreti Musa aleyhisselamı yalnız bırakan İsrailoğulları Hazreti İşmoil'e güven vermiyordu. İsrailoğullarının önderleri, "Allah size savaşı farz kılsa savaşacak mısınız?" diye soran İşmoil'e şu cevabı verdi. "Musa'dan sonra İsrailoğullarının önde gelenlerini görmedin mi? Hani peygamberlerinden birine, "Bize bir melik gönder de Allah yolunda savaşalım" demişlerdi. O, "Ya üzerinize savaş yazıldığı halde savaşmayacak olursanız?" demişti. "Bize ne oluyor ki Allah yolunda savaşmayalım? Ki biz yurdumuzdan çıkarıldık ve çocuklarımızdan uzaklaştırıldık" demişlerdi. Ama onlara savaş yazıldığı, öngörüldüğü zaman az bir kısmı hariç yüz çevirdiler. Allah zalimleri bilir. Cenab-ı Allah'ın ayette de bildirdiği gibi İsrailoğulları verdikleri sözden yine döneceklerdi. Bunun farkında olan Hazreti İsmail, Talut isimli bir kumandanı İsrailoğullarına hükümdar olarak tayin etti. Bazı müfessirler, Bakara suresinde ismi geçen Talut'un peygamber olduğunu söylemişseler de, Allah'a yakın takva sahibi bir mümin olduğunu söyleyenler çoğunluktadır. Savaşa çıkma konusunda isteksiz olan İsrailoğullarının önderleri, Talut'a hemen itiraz ettiler. Onlara peygamberleri dedi ki, Allah size Talut'u melik olarak gönderdi. Onlar, biz hükümdarlığa ona göre daha çok hak sahibiyken ve ona bir mal, servet bolluğu verilmemişken nasıl bizi yönetmek üzere hükümdarlık, mülk onun olabilir, dediler. İsrailoğulları hem kendilerine kumandan ve hükümdar istiyor hem de peygamberlerinin kendilerine tayin ettiği kişiye itiraz ediyordu. Sebep olarak onun halktan biri olduğunu ve zengin olmadığını ileri sürüyorlardı. Oysa zenginlikle kumandanlık arasında hiçbir bağlantının olmadığını onlar da biliyordu. Baştan beri İsrailoğullarının önderlerini samimiyetsiz bulan Hazreti İsmail, nankör kavmin ileri gelenlerine şöyle seslendi. Doğrusu Allah size onu seçti ve onun bilgi ve bedeni gücünü arttırdı. Allah kime dilerse mülkünü verir. Allah rahmeti ve gücü geniş olandır, bilendir. Bu sözleriyle İsrailoğullarını akılcı ve vicdanlı düşünmeye davet ediyordu. Çünkü Talut'u hükümdar olarak Cenab-ı Allah tayin etmişti. İsrailoğulları bu gerçeği bildikleri halde Talut'a itiraz ediyordu. Müfessirler Talut'un asıl adının Savil İbni Kays olduğunu açıklamışlardır. Uzun boylu olduğu ve ilim olarak diğer insanlardan çok üstün olduğu için Arapça tul yani yüksek uzun kelimesinden türetilen Talut isminin kendisine lakap olarak verildiği rivayet edilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah'tan bir sekine, Hazreti Musa ve Hazreti Harun aleyhisselamın hatırası olan bir tabuttan bahsedilmektedir. Kur'an'da tabut olarak adlandırılan şey, büyükçe bir mukaddes sandıktır. Hazreti Musa'dan bu yana kuşaktan kuşağa geçen bu emanet, o dönemde Calut'un başında bulunduğu Amerikalıların eline geçmişti. Cenab-ı Allah, mukaddes tabutun, İsrailoğullarının kumandanı Talut'un hükümdarlık belgesi olduğunu açıklamıştır. Peygamberleri onlara şöyle dedi. Onun hükümdarlığının belgesi, size tabutun gelmesi olacaktır ki, onda Rabbinizden bir güven duygusu ve huzur ile Musa ailesinden ve Harun ailesinden arta kalanlar var. Onu melekler taşır. Eğer inanmışlarsanız bunda şüphesiz sizin için bir delil vardır. İsrailoğullarının nankörlüğü üzerine mukaddes tabut zalim hükümdar Calut'un eline geçmişti. İsrailoğulları hem yurtlarından sürülmüş hem de Hazreti Musa'nın Calut mukaddes tabutu İsrailoğullarını aşağılamak için pis bir yere bırakmıştı. Rivayetlere göre bu tabuta yaklaşan Calut'un askerleri arasında salgın bir hastalık başladı. Ardından bu amansız hastalık Amerika'ya yayıldı. Başlarına gelen felaketin sorumlusunun tabut olduğunu düşünen Calut, tabutu iki öküze yükleyerek öküzleri bilinmeyen bir yere doğru serbest bıraktı. Rivayete göre öküzler tabutu Talut'un evine götürdüler. Talut ve askerleri tabutu alarak eski yerine koydular. Bu olay Talut'un hükümdarlığını da tasdikliyordu. Hazreti İsmail, Talut'un hükümdar olmaya layık birisi olduğunu İsrailoğullarına ilan etti. İsrailoğullarının ileri gelenlerinin artık kabul etmekten başka çaresi kalmamıştı. İsrailoğulları üzerindeki otoritesini kuran Talut, bir ordu hazırlayarak harekete geçti. Hedefi, İsrailoğullarının mukaddes topraklarını tekrar ele geçirmekti. Bir akarsuyun önüne geldiğinde ordusuna şöyle seslendi. Doğrusu Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir. Kim bundan içerse artık o benden değildir. Ve kim de eliyle bir avuç alanlar hariç onu tatmazsa bendendir. Ancak İsrailoğullarının büyük kısmı Allah'ın kendilerine seçtiği hükümdarlarını dinlemeyerek nehrin suyundan kana kana içtiler. Kısa süre içinde savaşma gücünü kaybederek nehrin kenarına yıkıldılar. Talut'a gönülden inanan müminlerse emredildiği gibi bir avuç su içerek nehri geçmeyi başarmıştı. Başlarındaki hükümdarın sözünü dinlemeyenlerse sefere devam edemeyeceklerini söylediler. İsrailoğullarının büyük bir kısmının ırmaktan su içmesi ve bu sebeple seferden geri kalmasıyla birlikte Talut'un ordusu büyük ölçüde gücünü yitirmişti. Calut'un güçlü ordusu ise hızla yaklaşıyordu. Calut'un güçlü ordusuyla Talut'un ordusu nihayet karşı karşıya gelmişti. Calut'un ordusu askeri güç ve teçhizat olarak kat kat üstün durumdaydı. Talut ve kendisine inanan müminler Allah'ın kendilerinin yanında olduğunu biliyordu. Çünkü bu seferde Amalekalılara karşı mağlup olurlarsa İsrailoğullarının mukaddes toprakları ele geçirme şansı ortadan kalkıyordu. Belki de Musa Aleyhisselam'ın getirdiği hak din tamamen ortadan kalkacaktı. Talut ve ordusu göklerin, yerin ve ikisinin arasındaki her şeyin Rabbi olan Allah'a yalvardılar. Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır. Adamlarımızı sabit kıl, kaydırma ve kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ve tarihte benzeri az görülmüş büyük bir savaş başladı. Talut ve az sayıda ordusu büyük bir destansı mücadele örneği gösteriyordu. Amalekalılarsa yaşadıkları bozgunun şoku içerisinde savaş meydanından geri çekilmeye başlamıştı. Rivayetlere göre o dönemde Talut'un ordusundaki müminlerden biri olan Hazreti Davud ön plana çıktı ve zalim Calut'u öldürdü. Böylece onları Allah'ın izniyle yenilgiye uğrattılar. Davud Calut'u öldürdü. Allah da ona mülk ve hikmet verdi. Ona dilediğinden öğretti. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla bir kısmını def'i, engellemesi olmasaydı, yeryüzü mutlaka fesada uğrardı. Ancak Allah, zalimlere karşı büyük fazl ve ihsan sahibidir. Calut'un ölümü üzerine büyük bir bozgun yaşayan Amalekalılar, savaş alanından kaçtı. İsrailoğulları mukaddes topraklarına yeniden kavuşmuştu. Tüm ordu Calut'u öldüren bu kahraman askerin kim olduğunu konuşuyordu. Hükümdar peygamberlerden Hazreti Davud aleyhisselam, Hazreti Yakub'un oğlu Yahuda'nın neslinden gelmekteydi. Babasının adı İsa olan Hazreti Davud, iyi savaş aletleri kullanan ve çobanlıkla uğraşan biriydi. Amerikalılara yapılan seferde, Talut'un yanında yer almış ve savaşta büyük bir mücadele göstermişti. Talut bu kahraman askeri Hazreti Davud'la kızını nikahladı. Vefatının ardından devletin ve ordunun başına geçmesini vasiyet etti. İsrailoğullarının 12 soyu da bu vasiyete uyarak Talut'un vefatının ardından Hazreti Davud'u hükümdar olarak seçtiler. Rivayetlere göre hükümdar olduktan kısa bir süre sonra kendisine peygamberlik görevi verildi. Ey Davud! Gerçek şu ki biz seni yeryüzünde bir halife kıldık. Öyleyse insanlar arasında hak ile hükmet, istek ve tutkulara, hevaya uyma. Sonra seni Allah'ın yolundan saptırır. Şüphesiz Allah'ın yolundan sapanlara hesap gününü unutmalarından dolayı şiddetli bir azap vardır. Hükümdarlığı ve nübüvveti birleştiren ilk peygamber olan Hazreti Davud kendisine güçlü bir ordu kurdu. Mukaddes Kudüs şehrini başkent yaptı. Umman, Halep, Nusaybir ve Ermenistan'ı kendi topraklarına kattı. Musa aleyhisselamın şeriatına tabi olan Hazreti Davud'a kavmini doğru yola iletmesi için Cenab-ı Allah tarafından 4 büyük kitaptan biri olan Zebur verildi. 150 sureden oluşan Zebur'da tesbih, zikir ve nasihatler yer almaktadır. Hazreti Davud her işinde Allah'ın rızasını arayan salih bir kul ve mukaddes bir peygamberdir. Tarihsel kaynaklarda yüksek bir hitabete sahip olduğu, tebliğ yaptığı insanların kısa sürede iman ettikleri bildirilmektedir. Hazreti Davud çok etkileyici bir sese sahipti. Zebur okuyarak Allah'ı tesbih etmeye başladığı zaman bütün mahlukat kendisine eşlik ederdi. Davud'la birlikte tesbih etsinler diye dağlara ve kuşlara boyun eğdirdik. Bunları yapanlar biz idik. Hükümdarlığı ve peygamberliği döneminde sık sık halkın içine karışan Hazreti Davud, halkın kendisinin yönetiminden memnun olup olmadığını anlamaya çalışırdı. Böylece halkın kendi hakkındaki kanaatlerini, istek ve arzularını öğrenir, ona göre hareket etmeye çalışırdı. Hazreti Davud devletin hazinesinden harcama yapmaktan çekindiği için Cenab-ı Allah'a dua ederek ailesinin ve kendisinin geçimini sağlayacak bir yol göstermesini istedi. Bunun üzerine Cenab-ı Allah demir madenini onun emrine amade kıldı. Ona demiri yumuşatıp şekil vererek zırh yapmasını ilham etti. Ve ona demiri yumuşattık. Geniş zırhlar yap, onları düzenli bir biçime sok ve hepiniz salih ameller yapın. Gerçekten ben sizin yaptıklarınızı görenim diye vahyettik. Hükümdarlığı ve peygamberliği şahsında toplayan Hazreti Davud aleyhisselam, 40 yıl boyunca adaletli bir şekilde halkını yönetti. Onları Hazreti Musa'nın şeriatına uymaya davet etti. Sürekli olarak namazı, tesbihi ve orucu öğütledi. Gecenin yarısında uyur, gecenin üçte birini namaz ve ibadetle geçirirdi. Ancak kavminin büyük bir kısmı kendisini anlamamıştı. Hazreti İsa gibi Hazreti Davud da Allah'ın sınırlarını tanımayan ve kendilerine gönderilen elçileri dinlemeyen İsrailoğullarını lanetledi. İsrailoğullarından inkar edenlere Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanet edilmiştir. Bu isyan etmeleri ve haddi aşmaları nedeniyledir. Rivayetlere göre Hazreti Musa aleyhisselamın vefatından 535 yıl sonra vefat etti. Hazreti Davud aleyhisselam arkasında güçlü bir devlet ve Hazreti Musa'nın şeriatıyla amel eden, Zebur kitabı okuyarak Cenab-ı Allah'a yaklaşan bir mümin topluluğu bıraktı. Bu topluluk içinde takvasıyla ve Davud aleyhisselama bağlılığıyla bir erkek çocuğu dikkat çekiyordu. Hazreti Davud'un oğlu Süleyman aleyhisselam. Biz Davud'a Süleyman'ı armağan ettik. O ne güzel kuldu. Çünkü o daima Allah'a yönelip dönen biriydi. Davud aleyhisselam vefat ettiğinde 19 oğlu vardı. Hazreti Davud'un oğullarından olan Süleyman aleyhisselam, babasının vefatında henüz 12 yaşındaydı. Hiç şüphesiz, Hazreti Davud aleyhisselamın başlattığı tevhid mücadelesi onun vefatından sonra da devam edecekti. Cenab-ı Allah bu 19 kardeş arasından Hazreti Davud'un hükümdarlık ve peygamberliğine onu varis kılmıştı. Onun bu makama layık ve ehil olduğu daha çocukluğundan anlaşılıyordu. Hazreti Davud aleyhisselam adil bir hükümdardı ve halkı üzerinde tam bir hakimiyeti vardı. Hazreti Süleyman da kısa süre içinde aynı hakimiyeti kurdu. Tarih, yaklaşık olarak İsa'dan önce 970-931 yılları arasında yaşadığı düşünülen Hazreti Davud'un oğlu Hazreti Süleyman'ın kurduğu muhteşem krallığa şahitlik eder. Öyle ki Hazreti Süleyman, babasından sınırları Mısır'dan Fırat'a kadar uzanan bir krallık devralmış ve kısa sürede hakimiyetini güçlendirmişti. Ve kendi yaşadığı dönemde öylesine büyük bir hakimiyet kurmuştu ki, Allah'a olan imanını ve üstün aklının kendisine kazandırdığı bu ihtişam, yüzyıllar sonra bile insanların hayranlığını ve dikkatini üzerine çekmeye devam etmektedir. Tahta çıkışından 4 yıl sonra Mescid-i Aksa'nın inşasının başlatılmasını emretti. Daha sonra Kudüs'te büyük bir hükümet sarayı yapılması için teşebbüse geçti. Sarayın binası 3 senede tamamlandı. Bu yapıların inşasında insanlardan ve cinlerden çok sayıda kişinin çalıştığı rivayet edilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Süleyman'ın büyük bir imtihana tabi tutulduğundan bahsedilmektedir. Andolsun biz Süleyman'ı imtihan ettik. Tahtının üstünde bir ceset bıraktık. Sonra eski durumuna döndü. Çeşitli tarihsel kaynaklarda bu konuyla ilgili uydurma rivayetler yer almaktadır. Bu konuda en güvenilir kaynaklardan biri olan Hak Dini Kur'an Dili isimli tefsirin yazarı Elmalılı Hamdi Yazır, Mescid-i Aksa'nın inşasında çalışan bazı insan ve cinlerin dinsizlikte ve büyücülükte ileri gittiklerini, Hazreti Süleyman'ın peygamberliğini kabul etmediklerini açıklamaktadır. Bu fitne döneminin bir ihtilalle sonuçlandığını aktaran Elmalılı Hamdi Yazır, Hazreti Süleyman'ın tahtının 40 gün boyunca işgal edildiğini açıklamaktadır. Hazreti Süleyman tahtını ve hükümdarlığını kaybetmişti. Hemen Rabbine yönelerek kusuru kendisinde aradı. Bilmeden yaptığı ve yapabileceği hatalardan dolayı tevbe ederek şöyle dua etti: Rabbim, beni bağışla ve benden sonra hiç kimseye nasip olmayan bir mülkü bana armağan et. Şüphesiz sen karşılıksız armağan edensin. Süleyman Aleyhisselam'ın bu samimi ve halis duası üzerine Cenab-ı Allah ona istediğinden daha fazlasını hem dünyada hem de ahirette nasip etti. Rüzgarlar Hazreti Süleyman'ın emrine verilmişti. Böylece rüzgarı onun buyruğu altına verdik. Onun emriyle dilediği yöne yumuşakça eserdi. Hazreti Süleyman tahtına tekrar kavuştuktan sonra kendisine komplo kurmak isteyen insanlar ve cinler zincirlerle bağlı olarak tekrar emrine verildi. Cenab-ı Allah, Hazreti Süleyman'a kuşların dilini de öğretti. İnsanlar, cinler ve kuşlar onun ordusunun neferleriydi. Hiçbir hükümdara nasip olmayan güçlü bir orduyla çeşitli ülkelere seferler düzenleyen Hazreti Süleyman, Mescid-i Aksa'nın inşasını tamamladıktan sonra Mekke'de bir süre kaldı. Rivayete göre Taif civarında Karınca Vadisi'ne geldiği zaman karıncaların bu bölgeyi kapladıklarını gördü. Karıncalardan biri diğerlerine şöyle seslendi: Nihayet Karınca Vadisi'ne geldiklerinde bir dişi karınca dedi ki: Ey karınca topluluğu, kendi yuvalarınıza girin. Süleyman ve orduları farkında olmaksızın sizi kırıp geçmesin. Allah'ın bir lütfu olarak hayvanların dilinden anlayan Süleyman Aleyhisselam, karıncanın bu sözüne tebessüm ederek kendisine bu ilmi veren Cenab-ı Allah'a şükretti. Bir süre Mekke-i Mükerreme'de kalan Hazreti Süleyman Sana'ya ulaştı. Konakladıkları bölgede su yoktu. Süleyman Aleyhisselam'ın ordusunda bulunan Hüdhüd kuşu çölde su bulmakla vazifeliydi. Suyu bulan Hüdhüd kuşu daireler çizerek suyun yerini gösterdi. Bu kez Hüdhüd kuşunu göremeyen Hazreti Süleyman onun yerini sordu. Hüdhüd'ü neden göremiyorum? Yoksa kaybolanlardan mı oldu? Onu gerçekten şiddetli bir azapla azaplandıracağım ya da onu boğazlayacağım veya o bana apaçık olan bir delil getirmelidir. Hazreti Süleyman, Hüdhüd'ün önemli bir iş için ayrılmış olabileceği ihtimaline karşılık açık bir kapı bırakmıştı. Bunu da ancak kesin bir delille kabul edeceğini açıklıyordu. Çok geçmeden Hüdhüd geldi. Sebe kavminden önemli bir haber getirmişti. Gerçekten ben onlara hükmetmekte olan bir kadın buldum ki ona her şeyden bolca verilmiştir ve büyük bir tahtı var. onu ve kavmini Allah'ı bırakıp da güneşe secde etmektelerken buldum. Şeytan onlara yaptıklarını süslemiştir. Böylece onları doğru yoldan alıkoymuştur. Bundan dolayı onlar hidayet bulmuyorlar. Hüdhüd'ün haber verdiği kadın hükümdar Sebe melikesi Belkıs'tı. Belkıs'ın babası hükümdar Şerahil öldüğünde oğlu olmadığı için Belkıs tahta oturmuştu. Hazreti Süleyman, Hüdhüd'ün getirdiği bu haberin doğruluğunu teyit etmek için bir mektup yazarak Sebe melikesi Belkıs'a götürmesini istedi. Mektubu Belkıs'ın alabileceği bir yere bırakarak geri çekildi ve gözetlemeye başladı. Belkıs'ın ülke meselelerini tartıştığı 312 kişilik bir meclisi vardı. Önemli meseleler bu mecliste tartışılır ancak son sözü yine Belkıs söylerdi. Belkıs mektubun altındaki Hazreti Süleyman mührünü görünce korkmuş ve heyecanlanmıştı. Çevresindekilere şöyle söyledi. Ey önde gelenler! Gerçekten bana oldukça önemli bir mektup bırakıldı. Gerçek şu ki bu Süleyman'dandır ve şüphesiz Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır. İçinde de bana karşı büyüklük göstermeyin ve bana Müslüman olarak gelin diye yazılmaktadır. Ey önde gelenler! Bu işimde bana görüş belirtin. Siz her şeye şahitlik etmedikçe ben hiçbir işte kesin karar veren biri değilim. Belkıs'ın işaret ettiği devlet adamları, sen ne emredersen biz onu uygularız dediler. Meclisin ileri gelenlerinin savaşma fikrinde olduğunu gören Belkıs, Hazreti Süleyman'a elçisiyle bazı değerli hediyeler gönderdi. Bu hediyeleri görünce hiddetlenen Hazreti Süleyman, tüm hediyeleri elçilerle birlikte geri gönderdi. Elçi hediyelerle Süleyman'a geldiği zaman, "Sizler bana mal ile yardımda mı bulunmak istiyorsunuz? Allah'ın bana verdiği, size verdiğinden daha hayırlıdır. Hayır, siz hediyenizle sevinip övünebilirsiniz." dedi. Sen onlara dön. Biz onlara öyle ordularla geliriz ki onların karşı koymaları mümkün değil. Ve biz onları oradan horlanmış, aşağılanmış ve küçük düşürülmüşler olarak sürüp çıkarırız. Elçiler Sebe'ye döndüğünde Hazreti Süleyman'ın söylediklerini ve ihtişamlı hükümdarlığını Belkıs'a aktardılar. Belkıs bu kadar imkana bir beşerin kavuşmasının mümkün olmadığını ve bunda insanüstü bir kudretin hakim olduğunu anladı. Bunun üzerine Sebeliler iman ederek Süleyman Aleyhisselam'a biat etmeye karar verdiler. Belkıs ve kumandanları kalabalık bir toplulukla yola çıktı. Yola çıkmadan önce çok değerli olan tahtını sarayın gizli bir bölmesine saklamıştı. Belkıs ve kumandanların yola çıktığını öğrenen Süleyman Aleyhisselam, bir mucizeyle onların tereddüte kapılmadan iman etmelerine vesile olmak istiyordu. Bunun için Belkıs'ın şehre girişinden önce saraya gizledikleri tahtın kendisine getirilmesini istedi. Cinlerin içinden becerikli bir grubun lideri bu tahtı Süleyman Aleyhisselam'a getirebileceğini söyledi. Taht kısa sürede Hazreti Süleyman'ın yanına gelmişti. Hazreti Süleyman, Belkıs ve çevresindekiler şehre gelmeden önce sırçadan yeni bir saray inşa ettirerek avlusuna büyük bir havuz yaptırdı. Havuzun üzeri ise şeffaf bir camla kapatıldı. Hazreti Süleyman çevresindekilere tahtı tanınmaz hale getirmelerini emretti. Ancak Belkıs tahtı görür görmez tanıdı. Kendilerine Allah'tan bir ilim verildiğini ve o tarihten itibaren iman ettiklerini söyledi. Hazreti Süleyman Belkıs'ı sırçadan yaptırdığı saraya davet etti. Belkıs, Süleyman Aleyhisselam'ın mülk ve saltanatı karşısında hayretler içinde kalıyordu. Üzerinde yürüdükleri havuzun kapalı olduğunu anlamamıştı. Ona köşke gir denildi. Onu görünce derin bir susandı ve eteğini çekerek ayaklarını açtı. Süleyman dedi ki, gerçekte bu saydam camdan olma düzeltilmiş bir köşk zemindir. Dedi ki, Rabbim, gerçekten ben kendime zulmettim. Artık ben Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. Ayette de ifade edildiği gibi camdan olan köşk zemini öylesine gerçekti ki Sebe Melikesi Belkıs ıslanmaması için eteklerini toplayarak ilerlemesi gerektiğini düşünmüştü. Sarayın muhteşemliği ve görkemi Müslümanların ruhlarında yaşadığı zenginliği yansıtıyordu. Belkıs'ın başka bir ülkenin hükümdarı olmasına ve bu ülkenin en büyük servetine sahip olmasına rağmen Hazreti Süleyman'ın yaşadığı mekandan ve onun zenginliğinden etkilenme sebebi de budur. Teknik anlamda büyük servetler harcanan mekanlarda yaşamasına rağmen pek çok kişi insan fıtratının hoşlanacağı estetiği sağlayamayabilir. Oysa Hazreti Süleyman'ın sarayının her köşesinde görülen zevk, akıl ve mükemmellik sadece servetle elde edilebilecek bir görünüm değildir. İşte aradaki bu farkı daha sarayın girişini görür görmez anlayan Belkıs, böyle bir yeri meydana getiren akla ve o aklın üstünlüğüne hemen teslim olmuştur. Sebe Melikesi Süleyman Aleyhisselam'ın aklının sahibi olan Cenab-ı Allah'a iman ettiğini söylemiş ve Müslümanlardan olmayı kabul etmiştir. Sebe Melikesi Belkıs'ın Hazreti Süleyman'la görüşüp ona iman etmesinin ardından birçok hükümdar Hazreti Süleyman'ın peygamberliğini ve hükümdarlığını tanıdığını açıkladı. Bu dönemde Süleyman Aleyhisselam'a birçok hediyeler gönderdiler. Bu hediyeler arasında çok değerli atlar da bulunuyordu. Hazreti Süleyman bu atları çok sever ve sürekli onlarla ilgilenirdi. Yanındaki müminlere atlara olan sevgisini şöyle açıkladı. Gerçekten ben mal veya at sevgisini Rabbimi zikretmekten dolayı tercih ettim. Hazreti Süleyman ve onunla birlikte yaşayan müminler Allah'ın kendilerine verdiği bu büyük mülkü taşımaya layık ve ehil kimselerdi. Rabbine karşı son derece güzel ahlaklı, teslimiyetli ve mütevazı bir peygamber olan Hazreti Süleyman, kendisine nimet olarak bahsedilen bu büyük zenginliği yine yalnız Allah'ı razı etmek ve onların kalbini İslam'a ısındırmak için kullanıyordu. Süleyman Aleyhisselam, çağlar boyu konuşulacak ihtişamda bir hükümdarlık kurmuştu. 40 yıl süren bu hükümdarlığında cinler Hazreti Süleyman'ın emrinde çalışmışlardı. Hazreti Süleyman, gaybı bildiklerini düşünen cinlere zayıflıklarını ve acizliklerini zorla kabul ettirdi. Böylece onun, Süleyman'ın ölümüne karar verdiğimiz zaman ölümünü onlara asasını yemekte olan bir ağaç kurdundan başkası haber vermedi. Artık o yere yıkılıp düşünce açıkça ortaya çıktı ki şayet cinler gaybı bilmiş olsalardı böylesine aşağılanıcı bir azap içinde kalıp yaşamazlardı. Pek çok peygamberin ölümü hakkında Kur'an'da pek bilgi verilmezken Hazreti Süleyman'ın ölümü hakkında çok önemli bazı detaylar bildirilmektedir. Ayetlerden anlaşıldığına göre Hazreti Süleyman öldüğü esnada çevresinde cinler bulunmaktaydı. Bu ayette cinlerin gaybı bilmediklerine dikkat çekilmektedir. Şayet gaybı bilselerdi, hiç şüphesiz Hazreti Süleyman'ın ölümünü de hemen fark edebileceklerdi. Çünkü ayette aşağılanıcı bir azap kelimesiyle vurgulandığına göre cinler son derece ağır ve yorucu bir iş yapmaktaydılar. Hazreti Süleyman'ın vefatı da bir tevhid mücadelesi niteliğindeydi. Çünkü gaybı Allah'tan başka hiçbir varlığın bilmediğini açıkça göstermekteydi. Her canlı gibi Hazreti Süleyman da vefat etmişti. Ölümünü asasını kemiren bir kurt ilan etmişti. Mülke ve saltanata sahip olan Süleyman Aleyhisselam'ın ölümü de düşündürücü bir tecelli ve büyük bir ibretti. Zaten bütün peygamberlerin sözleri birer hikmet, işleri birer ibrettir.